Yüreğim seni çok sevdi. Canan Tan. İkinci kaset, ikinci yüz. Sayfa 81. Beni karşısına alıp açık açık konuşmayı yeğliyor. Anlat bakalım prenses, diyor arkadaşça bir tavırla. Ne derece önemli bu Murat senin için? Babamın karşısında annemle konuştuğum kadar rahat değilim. İlk soruları yanıtlarken dilim tutuluyor sanki. Ama kısa sürede aşıyorum ürkekliğimi. Sıkıcı bir sorgulama havasında başlayan konuşmamız annemin de katılımıyla sıcak bir sohbete dönüşüveriyor. Murat'ı, beraberliğimizi, paylaşımlarımızı yakın arkadaşlarımla konuşur gibi ancak sözcükleri özenle seçerek karşımda beni merakla dinleyen annemle babama anlatıyorum. Hoşgörüyle, anlayışla, her zamanki sevecen halleriyle ama her zamankinden daha dikkatli, sözümü kesmeden, hiçbir ayrıntıya karşı çıkmadan dinliyorlar beni. Tek bir noktaya takılıyor babam. Bursalı, köklü, güçlü ve ünlü bir ailenin tek erkek evladı. Büyük bir olasılıkla aile içinde işin başına Murat'ın geçmesi düşünülüyordur. Yanılıyor muyum? En zayıf noktanın ustaca bulunup üzerine parmakla basılmasının verdiği sıkıntıyla kendime bile itiraf edemediğim, daha ilk günden beraberliğimizin üzerine düşen biricik gölgenin varlığını tüm hücrelerimde hissederek galiba diye geçiştirmeye çalışıyorum. Böyle bir durumda ne yaparsın Aslı? O kadar uzun soluklu düşünmemizi gerektirecek bir durum yok ortada. Geleceğe yönelik tasarıları konuşmak için henüz erken değil mi? Zaman su gibi akıp gider. Bir de bakmışsınız ki mezuniyet çalıvermiş kapınızı. Ardından da iş ve eş konuları gündeme oturmuş. Yaşam yolunu ne şekilde çizeceğine öncelikle sen karar vereceksin. Ancak bir oldu bittiyle karşılaşıp üzülmeni istemem. Merak etmeyin siz, diye gülümsemeye çalışıyorum. Nasıl gerekiyorsa öyle olacak. Ama dedim ya, henüz işin başındayız ve bu konuları sorun edecek hiçbir neden yok ortada. Gerçekten de öyle mi Aslı? Tek başına kaldığında sıkışıveren yüreğinden yukarılara doğru yürüyen, seni boğacak kadar güçlü sıkıntılarını kendine mi saklıyorsun? Murat'ın hayat çizgisi çok önceden çizilmemiş mi? Bunu bilmenin huzursuzluğuyla Bursa'ya bile içten içe tavır alan sen değil misin? Ya Murat'la ilgili endişelerin? Bursa ve ben bir bütünüz. Ya ikimizi birden kabullenirsin ya da yollarımızı ayırırız noktasına gelebilir mi Murat diye düşünmek içini kanatmıyor mu? Bu soruların yanıtını alabilmem için aradan uzunca bir zamanın geçmesi gerektiğini, günü dolduğunda beraberliğimizin üzerine karabasan gibi çökecek acımasız bir kabusla boğuşmak durumunda kalacağımızı bilmiyorum henüz. Ama içgüdülerim amansız bir savaşıma hazırlıklı olmamı fısıldıyor bana. Yeni ders yılına başlarken çelişkili duygular içindeyim. Murat her zamanki Murat. Bana kör kütük aşık ve tutkulu. Ama ben farklı kişiliklerde görüyorum onu. Kimi zaman aslısına saplantı derecesinde bağlı, sevgisini son zerresine kadar sunmayı görev edinmiş, gözü ondan başka hiçbir şey görmeyen bir sevdalı. Kimi zaman da Bursalı ünlü bir iş adamının kendi yerine geçmesi için özenle hazırladığı, başka bir seçeneği düşünmesine bile şans tanımayacağı eli kolu bağlı biricik oğlu. Bu uğurda ne gerekiyorsa yapıyor imparator ama özverisinin ve emeklerinin karşılığını almak için de gün sayıyor. Algıladığım farklı kimliklere göre farklı davranışlar sergiliyorum ben de. Benim diyebileceğim yalnızca bana ait olan Murat'la aramız çok iyi. Kendi kısıtlı ölçülerim içinde kalsa da olabildiğince seviyorum onu. Ama Bursa'yla göbek bağını asla koparmayacağını düşündüğüm, babasına bağımlı, kişiliğinin ailesinin adı altında ezilmesine, yok olmasına boyun eğmiş Murat bana yakın gelmiyor. Onu karşımda bu kimliğiyle gördüğümde anlaşılmaz, uzlaşılmaz, hırçın bir aslı olup çıkıyorum. Çözemiyor beni Murat. Değişken halime, zaman zaman zirvelere tırmanan ters davranışlarıma anlam veremiyor. Aynı gün içinde bile şekil değiştiren, yüreğinin tümünü açmayan, açamayan sevdalısının sevgisinden şüpheye düşüyor. Dizelerle dile getiriyor korkularını. Gözlerine bakarken güneşli bir toprak kokusu vuruyor başıma. Bir buğday tarlasında ekinlerin içinde kayboluyorum. Yeşil pırıltılarla uçsuz bucaksız bir uçurum, durup dinlenmeden değişen ebedi madde gibi gözlerin. Sırrını her gün bir parça veren, fakat hiçbir zaman büsbütün teslim olmayacak olan. Hiçbir zaman büsbütün teslim olmayacak sözcüklerinin altını kırmızı kalemle çizerek verdiği şiiri yorumlamamı bekliyor benden. Yanılıyorsun dememi bekliyor, yanılıyorsun, tümüyle sana aydım ben, diyemiyorum. Bu şartlar devam ettiği sürece diyeceğimi de hiç sanmıyorum, önemsemiyor Murat. Benim sevgim ikimize de yeter sözünü dilinden düşürmüyor. Nazım'ın Tahir ile Zühre meselesi şiirini getiriyor bana, işte bizi en güzel anlatan dizeler diyerek. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte, yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu, ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Şiirin altına not düşmüş. Yani Murat'ı Aslı sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Murat ne kaybederdi Muratlığından? İster sev, ister sevme. Ben seni hep seveceğim demeye getiriyor. Boş yere umutsuzluğa sürüklüyorum onu. Sorunun yalnızca yüreğimden taşan duyguların yetersizliğinden kaynaklandığını düşünmesi de ayrı bir üzüntü konusu benim için. Bu duruma son vermek için açık açık konuşmayı istediğim zamanlar da olmuyor değil. Ama aramızda geleceğe dönük hiçbir plan yapmamışken ilk sözü söylemeyi yediremiyorum kendime. Sonsuza kadar, son nefesimi verirken bile seveceğim seni diye yeminler ediyor Murat. Ama bugüne kadar beraber olacağımızdan hiç söz etmedi. Öyle ki bu beraberliği konuşmakla yüreğinde büyüttüğü sevginin büyüsünü yitirmekten korktuğunu düşünmeye başladım. Yaptığım değerlendirmelerin pek de geçerli olmadığını, Murat'ın kafasında yaptığı plana göre adım adım yol aldığını, benimle konuşmak için şartların olgunlaşmasını beklediğini, ikinci dönemin sonunda Bursa'ya yaptığımız sınıf gezisinde öğrenebiliyorum. 23 Nisan tatilinin hafta sonuyla birleşmesi 3 günlük bir soluklanma fırsatı veriyor bize. Günlerdir ne yapalım, nereye gidelim sorularına yanıt arıyoruz. Murat'ın Bursa'ya gidiyoruz arkadaşlar müjdesi benim için müjde sayılmasa da arkadaşlarımız tarafından sevinçle karşılanıyor. Bana ise soğuk duş etkisi yapıyor bu sözler. Duyduğum anda görünmez bir el yüreğimi kavrayıp tüm gücüyle sıkmaya başlıyor sanki. Bizim sınıfın işletme kulübü temsilcileri yaptıkları toplantıda farklı seçenekler üzerinde durmuşlar. Safranbolu, Abant, Sapanca. Ama Murat'la Emre'nin, özellikle de Murat'ın ısrarlarıyla Bursa'da karar kılınmış. Söyleyecek söz bırakmadık kimseye diyor Emre. Tur rehberliğini biz yaparız dedik Murat'la. Bursa'yı adım adım gezdiririz, para da almayız. Daha ne olsun? Hemen o hafta sonu Murat'la Emre kalınacak yer ve gezi programını saptamak için Bursa'ya gidiyorlar. Döndüklerinde 3 günlük Bursa turunun tüm ayrıntılarını içeren bir program var ellerinde. Fotokopiyle çoğaltıp katılacak olanlara dağıtıyorlar. Gönülsüzce inceliyorum. Turistik bir gezide bulunması gereken her şey var listede. Tarihi yerler, camiler, Bursa'ya has ipek ürünlerinin ağırlıklı olduğu alışveriş merkezleri, bir günlük Mudanya turu ve Trilye gezisi. Ünlü et ve balık lokantalarında yenilecek yemekler. Benim dışımda herkes programdaki her bir satır hakkında Murat'la Emre'yi soru yağmuruna tutarak aldıkları yanıtlardan hoşnut, hevesle hazırlanıyorlar Bursa gezisine. Keşke onların coşkusunu paylaşabilsem. Sanırım Murat'ın Bursa üzerinde ısrarla durmasının ve kabul ettirmek için gösterdiği çabanın kasıtlı olduğunu düşündüğümden üstümdeki tutukluğu atamıyorum bir türlü. Beni gönül verdiği şehre tek başına götüremediğinden böyle bir yol seçti. Bundan eminim. En pırıltılı yüzüyle, gezilip görülecek güzellikleriyle tanıtıştırarak Bursa ile aramda gönül bağı kuracak aklınca. Yoğun tur hazırlıkları sırasında beni farklı yönlerden etkileme çabalarını da sürdürüyor Murat. Nazım Hikmet'inkilerin yerini Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirleri aldı şu sıralar. Yaptığı açıklamalar da ilginç. Ahmet Hamdi Tanpınar Bursalı olmadığı halde Bursa'ya aşık olmuş bir duayenimizdir diyor. Bizlerin gönlünde çok özel bir yeri vardır. Anlatmak istediği açık. Öyle bir yerdir ki benim toprağım, oralı olmayanlar bile aşığı olurlar. İlk şiir Bursa'da Zaman. Gerçekten de çok güzel ve etkileyici. Ama daha farklı şartlarda bana ulaşmasının altında yatan nedeni düşünmeden okumayı yeğlerdim. Belki o zaman hakkını teslim edip gerektiği gibi tadına varabilirdim. Yola çıkmadan bir gün önce de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Aşk şiirini getiriyor Murat. Aşk dediğin nedir ki? Tenden bedenden sıyrık, çocukların içinde yaşadığı bir çığlık. Aşk dediğin nedir ki? Histen nefesten bir varlık, umutsuzluk içinde karanlığa son ıslık. Altına son zamanlarda alışkanlık haline getirdiği gibi küçük bir not eklemiş yine. Bizimkisi umutsuzluktan uzak, karanlığa değil aydınlık bir geleceğe uzanacak ve sonsuza dek sürecek bir ıslık. Keşke Murat, keşke ben de senin kadar emin olabilseydim bundan. Hareket için buluşma noktamız Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin önü. Herkesin en rahat şekilde ulaşabileceği merkezi bir yer olduğu için Murat'la Emre burasını uygun görmüşler. İkisi de bugün üstlendikleri görevin bilinciyle farklı bir davranış biçimi içindeler. Konuksever ev sahipleri gibi her yeni geleni abartılı bir tezahüratla karşılamalar, önceden hazırladıkları İtülü olduğumuzu belirten yaka kartlarını elleriyle göğsümüze iğnelemeler. Kabul etmeliyim ki güzel bir başlangıç. Sınıfın ancak yarısı katılıyor geziye. Böylesi daha iyi diyor Murat. Tek otobüste gitmek işimizi kolaylaştıracak. Yerlerimize oturuyoruz. Yanımdaki koltuk Murat'ın ama görev bilinciyle hareket halindeki otobüsün koridorunda oradan oraya koşuşturup duruyor. Emre ile beraber kolonyalı mendil dağıtıyorlar, isteyenlere bardak bardak su taşıyorlar. Böylesi nitelikli otobüs hosteslerini zor bulursunuz siz diyor Emre. Ne tür müzik dinlemek istediğinizi söyleyin de hizmette kusur etmeyelim. Her kafadan bir ses çıkıyor. Oylama yapıyor Emre, hareketli müzikte karar kılınıyor. Bense onların okul ortamı dışında farklı bir beraberlikte buluşmaktan kaynaklanan abartılı coşkusuna seyirci kalıyorum. Yüksek perdeli müzik sesine, şarkılara bir ağızdan eşlik eden arkadaşlarımın cıvıltısına kulaklarımı tıkayıp pencereden dışarıya bakmayı yeğliyorum. İçimden oradaki varlığımın gereksizliğini düşünerek. Ancak fazla sürmüyor bu halim. Sıkıldığım, kendimi baskı altında hissettiğim zamanlardaki yöntemimi uyguluyorum yine. Huzursuzluğunu bir türlü üstünden atamayan Aslı'yı uzman bir psikiyatr gibi mercek altına alıyorum. Şu anda yaşadığım nedir? Sınıf arkadaşlarımla geziye gidiyoruz. Peşin hükümlerle, hiçbir temele dayanmayan yakıştırmalarla bu güzelliği yaşamamak aptallığın en büyüğü değil de nedir? Anlamsız saplantılarını bir kenara it ve aklını başına topla Aslı. Abant, Safranbolu ya da Bursa. Ne fark eder ki? Senin için özel anlamlar taşısa da Bursa'yı dışlayamazsın. Git, gör, gez. Sıradan bir turistin sıradan bir mekana yaptığı gezi gibi. Keyfini çıkar şu üç günün. Bir daha böylesini yaşama fırsatı bulamayabilirsin. Her zamanki gibi kendi kendime yaptığım telkinler işe yarıyor. Bir anda tüm olumsuzluklarımdan sıyrılıveriyorum. Ağır bir yük kalkıyor sanki omuzlarımdan. Diğer koltuklarda oturan arkadaşlarımla eşitlenmiş olduğumu hissetmek, kasılıp kalmış bedenimi özgür kılıyor. Henüz birkaç dakika önce kendini ortamdan soyutlayıp tek kişilik dünyasına hapsetmiş, üzerine ölü toprağı varmışçasına durgun, küskün tavırlı Aslı'nın bir anda diğerleri gibi şarkılara eşlik eden, konuşan, gülen, neşeyi paylaşan bambaşka bir kişiliğe bürünüvermesi Murat'ın da dikkatinden kaçmıyor. Nedenine inmeye gerek duymadan mutluluğunu yansıtacak sıcacık bir gülümsemeyle teşekkür ediyor Aslı'ya. İlk mola yerimiz feribot. Darıca Yalova arasındaki deniz yolculuğunu oldum bittim çok severim. İstanbul'dan Bodrum'a inişlerimizde denize ulaşabilmek için önümüzde gidilecek uzun kilometrelerin olduğunu bildiğimden, iyot kokusunu doyasıya içime çekmeyi, martı çığlıklarını kulaklarımın derinliklerine depolamayı alışkanlık haline getirmişimdir. Otobüsün feribottaki yerini almasıyla aşağıya iniyoruz. Emre ile Murat'ın cansiperane hizmetleri burada da sürüyor. Garsonlara iş bırakmadan büfeden tost ve ayran servisine girişiyorlar. Susurluk tostu, susurluk ayranı diyerek elindeki tepsiyi önce bana uzatıyor Murat. Ardından da sanki ilk tadıyormuşuz, daha önce hiç görmemişiz gibi susurluk tostunu ve içindeki Mihaliç peynirini anlatmaya koyuluyor. Bursa'nın Karacabey ilçesinde üretilen peynir, koyun ve inek sütünün karıştırılıp pişirilmesiyle oluşuyor. Gözenekli, tuzlu ve kendine özgü tattadır. Tostu her yerde yersiniz ama Mihaliç peynirlisini zor bulursunuz. İlle de bir kusur bulacağım ya, ekmeği gereğinden fazla büyük diyorum. Söylediklerimi kanıtlamak için de yarısını yediğim tostun geri kalanını lokmalara ayırıp tiz çığlıklarla başımızın üstünde dolanan martılara atıyorum. Ama üstündeki üç parmak köpükle damağımda gerçek bir şölen yaratan susurluk ayranına söyleyecek söz yok. Son damlasına kadar içip bitiriyorum. Bursa'ya girerken önce otele yerleşeceğimizi söylüyor Murat. Odalarda yayılıp kalmak yok diyor. Eşyalarımızı bırakıp hemen aşağı inmemiz gerek. Biliyorsunuz program yüklü. Kalacağımız yer şehir merkezinde 3 yıldızlı temiz bir otel. Gönül isterdi ki 5 yıldızlı ve termal bir otel olsun. Öğrenci işi bu kadar. Kusura bakmayın artık diyor Emre. Girişte resepsiyondan anahtarlarımızı alıp odalarımıza çıkıyoruz. Murat ve Emre de gezi boyunca otelde bizimle kalacaklar. Görev sorumluluklarıyla evlerinin Bursa'da olduğunu unutmuş gibiler. İki kişilik odayı Ferda ile paylaşacağız. Birkaç dakika içinde çantamdaki eşyalarımı boşaltıp dolaba yerleştiriyorum. Ferda'nın işi uzun, öyle çok şey getirmiş ki. Bunların hepsini giyecek misin sen diye soruyorum. Gezinin son günü ne giyeceğime karar veremedim de fazlalık ondan kaynaklanıyor. Kararımı buraya bıraktım anlayacağın. Ne özelliği varmış son günün? Programda öğleden sonra serbest saat var ya, Emre beni ailesiyle tanıştıracak. Onlara gideceğiz yani. En çok bir saatlik bir ziyaret ama önemli tabii. Gelin ziyareti ha diye gülüyorum. Yalnız bir terslik var bu işte. Onlar seni görmeye, senin evine geleceğine, sen onların ayağına gidiyorsun. Önemsiz ayrıntılar bunlar. Bursa'ya kadar gelip de ailemle görüşmemek olmaz diyor Emre. Haklı değil mi? Söylemekle söylememek arasında kararsız durup yüzüme bakıyor. Ya siz? Murat da seni ailesiyle tanıştırmak istemiyor mu? İğne batırılmış gibi irkili veriyorum. Hayır diyorum kesin bir ifadeyle. Böyle bir durum bizim için söz konusu bile olamaz. Hiçbir şey söylemedi mi Murat sana? Söylemedi. Ne yanıt vereceğimi gayet iyi biliyor çünkü. Bursa'ya birilerini görmek ya da birileri tarafından görülmek için gelmedim ben. Buradaki günlerimin okul gezisi olmanın ötesinde farklı amaçlara hizmet etmesine izin vermeyeceğim. Kararlı tavrım, konuşurken elimde olmadan yükseliveren ses tonum karşısında susuyor Ferda. Beni ürkütmekten çekinir gibi sessizce eşyalarını yerleştirmeye koyuluyor. Murat'ın ağzından çıkan ilk sözcükler bile onun ne kadar yetkin bir rehber olabileceğinin kanıtı sanki. Bursa, belki de Türkiye'nin en büyük tarih hazinesine sahip şehri diye başlıyor. Şunu bilmenizi isterim ki, bastığınız her karış toprakta tarihin ayak izleri vardır. Keşke zamanımız kısıtlı olmasaydı. görülmeye değer çok sayıda yer arasından birkaç tanesini seçebildik ancak. Bugünkü programımızda Ulu Cami, Yeşil Cami, Yeşil Türbe ve Kapalı Çarşı var. Zamanımız kalırsa Arkeoloji Müzesi'ne de gidebiliriz. Milattan önce 3000 yılından Bizans devri sonuna kadar ele geçen buluntuların sergilendiği müzeyi görmenizi isterim. Gezimize Bursa'daki mimari eserlerin en büyüğü olan Ulu Cami ile başlıyoruz. Anıtsal giriş kapısı dedikleri kapının önünde ayakkabılarımızı çıkarıp içeri giriyoruz. Bu benim buraya ilk gelişim değil. Bir yaz tatili dönüşü Bursa'dan geçerken annem ve babamla beraber gezmiştik Ulu Cami'yi. 14 yaşımdaydım henüz. Çocukluktan yeni yetmeliğe adım attığım zaman diliminde bu tür ortamların büyülü havasını solumak pek de etkilemiyordu beni. Annemin başımı örtmem için uzattığı eşarbı gönülsüzce aldığımı, yazlık sandaletlerimi kapıda bırakıp halıların üzerinde yalın ayak yürüdüğümü anımsıyorum yalnızca. Şimdi de yüksek kemerli kapıların altından geçerek kırmızı rengin hakim olduğu Osmanlı motifleriyle bezeli halıların üzerinde gezinirken o günlerdeki yeni yetme aslı gibi hissediyorum kendimi. Daha içeriye girer girmez tüm ruhunu sarıp sarmalayan mistik gücün kollarına teslim olmamak için direnen başına buyruk bir aslı. Buradaki rehberliğimizi yapacak cami görevlisi Ulu Cami Bursa'da en çok cemaat alan camidir diyor. Ansiklopedik bilgilere göre Yıldırım Bayezid tarafından yaptırıldığı söyleniyor. Ancak tam 3 padişah görmüştür camimiz. Yapımına 1. Murat zamanında başlanmış, Yıldırım Bayezid zamanında 1395'te bitirilmiş. İnce ayrıntılarının ve süslemelerinin tamamlanması ise Çelebi Mehmet zamanına kadar uzanıyor. Ardından teknik bilgilere geçiyor. Caminin 20 kubbe, 2 büyük minberden oluştuğunu, minberin abanozdan, çivi kullanılmadan yapılmış, gerçek bir Türk doğramacılığı şaheseri olduğunu anlatıyor. Orta kısımdaki kubbenin üstü camla kaplı. Altında 16 köşeli, mermer bir şadırvan var. Şadırvanın ilginç öyküsünü rehberimizin ağzından dinliyoruz. Caminin inşa edileceği yerdeki yapıların yıkımı sırasında bir kadın evini satmak istemiyor. Yine de zorla alınıyor ev. Gönül rızası olmadan alınan yerde namaz kılınmaz gerekçesiyle evin üzerine gelen kısımda bu şadırvanın yapıldığı rivayet edilir. 3 basamaklı fıskiyeden şadırvana dökülen suların sessiz coşkusunu aynı sessizlik içinde izlerken gün ışığının camekandan içeri yansımasını bedenimin derinliklerinde oluşuveren gizemli duygu kıvılcımlarıyla beraber özümsemeye çalışıyorum. Caminin dışarıya bakan parmaklıklık pencere içleri küçük odacıklara açılıyor. Odacıklardan birinde halının üzerine oturuyorum. Burası caminin en farklı, en özel köşesiymiş gibi geliyor bana. Parmaklıkların önündeki Bursa manzarası yaşamın gerçeklikleriyle örülü. Bir adım gerisinde mistik, insanı dış alemden soyutlayıveren bambaşka bir dünya. Grup halinde caminin diğer bölümlerini adım adım geziyoruz. En ufacık ayrıntılar bile görenini büyüleyecek yeterlikte. Ama ben duvarların, sütunların, kemerlerin üstünü süsleyen yazıların güzelliğine takılıp kalıyorum. Usta bir hattatın elinden çıkmış olmalı diye düşünüyorum. Rehberimizin sözleri de doğruluyor beni. Duvara asılmış, ilk bakışta golf sopasını çağrıştıran, alt tarafı üçgen şeklinde yassı, sopaya benzer, daha önce hiç görmediğimiz türde bir nesneyi gösteriyor bize. İşte bu yazıları yazan ustanın kalemi. 3 tarafını da kullanmış yazarken. Kalemin üst tarafında en az kalem kadar ilginç bir yazı var. Ustadan camiyi gezenlere anlamlı bir ileti. Benden güzel yazan varsa alsın yazsın. Bayılıyorum bu ifadeye. Kendinden ve yaptığı işten emin bir insanın onunla yarışmaya kalkacak olanlara peşin yanıtı. Sözcüklerin altında yatan meydan okumaya alkış tutuyor yüreğim. Yanım sıra bedenimle bütünleşmiş bir gölge gibi beni izleyen Murat'a dönüp işte bu diyorum. Cami içinde en çok etkilendiğim hattatın bu sözleri. Bunca ihtişam ve görkemin arasında bir tek bundan mı etkilendin der gibi bir ifade var gözlerinde. Kendimi savunmak istercesine gerekçelerimi sıralıyorum ben de. Alçak gönüllüğe ne gerek var ki? Erişilmezliği ortada. Yüzyıllar öncesinden bugüne bile kafa tutabiliyor. İşte kalem, al da bir harfini yaz yazabilirsen diyor. Tam da aslıca bir yaklaşım diyor Murat, yüzündeki buruk gülümsemeyle. Benliğindeki hırs kıvılcımlarını harekete geçirdiği için o sözcüklerle kendini özdeşleştiriyorsun. Yanılıyorsun Murat. Benimki farklı bir düşünce tarzı belki. Kimsede bulunmayan bir özelliğin ya da yeteneğin varsa eğer, neden bunun gururunu yaşamayasın? Söylemek istediğim yalnızca bu. Sonraki durağımız Kapalı Çarşı. Ulu Cami'nin yanı başından Koza Han'ın kapısına kadar uzanan bölümün Kapalı Çarşı'nın birinci kısmı olduğunu söylüyor Emre. Tarihi çarşının bugünkü hali pek eski değilmiş. 1958 yangınından sonra yapılan onarımlarla şu anda gördüğümüz son şeklini almış. Kapıdan girer girmez tam bir ışık cümbüşü kucaklıyor bizi. Kuyumcular, döviz büroları, gelinlik çeyiz, ayakkabı, çanta terlik, her türlü hediyelik eşya satan dükkanların ortak özelliği, göz alıcı bir ışık düzeniyle aydınlatılmış olmaları. Hiç yadırgamıyorum. İlk kez geldiğim bir yermiş gibi de görünmüyor gözüme. Çünkü İstanbul'daki Kapalı Çarşı'nın ikizi sanki burası. Alışveriş yapmaya niyetim yok. Pırıltılı vitrinlerdeki albenili yansımaları izlemekle yetiniyorum. Ama Ferda, gelinlik ve çeyiz mağazalarının önünde çakılıp kalıyor. Kuyumcu vitrinlerinin de hakkını vermeden ayrılmıyor önlerinden. Tam sana göre bir yer diye takılıyorum. Nişan ve düğün takılarını şimdiden seçmeye ne dersin? Diğerlerinden 2-3 kat büyük, geniş cepheli vitrininde özgün motifli, göz kamaştırıcı mücevherlerin sergilendiği, kendisinin bile çarşı içinde tek taş pırlanta gibi parıldadığı kuyumcunun önünde duraklıyor Murat. Onu gören dükkan sahibi kapının önüne çıkıyor, kucaklaşıyorlar. Konuşmalarından anladığım kadarıyla orta yaşlı, nazik tavırlı bu adam Alkanlıların aile kuyumcusu. Murat'la da oldukça içli dışlılar. Bizi içeriye davet ediyor ama benden cesaret alamadığından olsa gerek kapı önünde sohbet etmekle yetiniyor Murat. Okşayan bakışlarla mücevherleri inceleyen Ferda, şanslısın diye hızırca gülüyor bana. Böyle kuyumcu dostlar başına. Senin yerinde olsam şimdiden gözüme bir şeyler kestirirdim. Kestir o zaman, yakışır sana. Bursa gelini olmak için can atan sen değil misin? Ama bana dokunma. Cincik boncuk türünden takılarımla mutluyum ben. Fazlasında ne gözüm var ne de hevesim. Kapalı Çarşı'dan çıkarken Bursa'da istediğiniz yere yürüyerek gidebilirsiniz diyor Emre. Bu kalabalık halimizle biraz zor olacak ama biz de öyle yapacağız. Küçük gruplar oluşturup birbirimizden kopmamaya çalışarak Ulu Cami'nin önündeki caddeden dümdüz ilerliyoruz. Atatürk heykelinin bulunduğu semtin adının heykel olduğunu söylüyor Murat. Burası şehrin merkezi sayılıyormuş. Heykelin karşısında pek çok kez adını duyduğum Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu var. Keşke burada bir tiyatro eseri diyebilseydim diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Yolumuza dümdüz devam ederek Setbaşı semtine geliyoruz. Yolun ortasında uzanan Setbaşı Köprüsü'nün altından akan çay, sağ tarafımızdaki Uludağ'ın binbir tondaki yeşilinden yansımalar almışçasına canlı bitki örtüsü, gerçek bir yağlı boya tablo oluşturuyorlar önümüzde. Köprünün korkuluklarına dayanıp aşağıdaki huzur verici manzarayı izliyoruz bir süre. Yeniden yürümeye başladığımızda yol ayrımındaki ulu çınarların ilginç öyküsünü anlatıyor Murat. Yol yapımı sırasında ağacı kesmeye gelenlerin sakat kaldığı, getirilen kepçelerin eğildiği, dilden dile dolaşan bir rivayet. İnanıp inanmamak size kalmış. Ama gördüğünüz gibi bu ulu çınar her şeye rağmen dimdik ayakta duruyor. Yol ayrımının sol tarafından yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Az sonra eski cumbalı evlerin korunduğu, birkaç yüzyıl öncesini yaşayan ve yaşatan şipşirin bir mahalleye geliyoruz. Bulunduğumuz semtin adı Yeşil. Pek çoğu restore edilmiş evler Yeşil adının hakkını vermek ister gibi çınar ağaçlarıyla bütünleşmiş gibiler. Turistik eşya satan dükkanlar haline getirilmiş eski evlerin bitiminde Yeşil Türbe'ye ulaşıyoruz. Emre'nin Osmanlı türbe mimarisinin en güzel örneklerinden diye tanımladığı sekizgen yapının üstünü kurşun kaplı bir kubbe örtüyor. Mermer merdivenleri adımlayarak içeriye giriyoruz. Çelebi Mehmet'in 1414-1421 yılları arasında derin ünlü mimarı Hacı İvaz Paşa'ya yaptırdığı türbede kendi sandukasının yanı sıra oğullarının, kızlarının ve dayısının sandukaları da belli bir düzene göre sıralanmış. Türbenin dört bir yanındaki yeşil renkli çini süslemeleri ve yine çiniyle kaplı mihrap gerçek bir sanat şaheseri. Ancak 1855 büyük depreminde türbenin ve yüzeydeki çinilerin hasar gördüğünü, şu anda gördüklerimizin orijinalinin Kütahya çinileriyle onarılmış hali olduğunu öğrenmek küçük çapta hayal kırıklığı yaratıyor. Türbenin hemen karşısında Yeşil Camii var. Onun mimarı da Hacı İvaz. Süslemelerde kullanılan yeşil firuze ve çinilerden dolayı Yeşil Cami adını almış. Ulu Cami kadar büyük ve iddialı değil ama beni daha çok etkiliyor nedense. Gözlerim yeşil ve mavinin en güzel tonlarını cömertçe sunan çinilere takılı, yeşile, maviye kesmiş yüreğimle çinilerden bedenime yansıyan renk armonisini tüm hücrelerimde duyuyorum. Yeşil Cami'nin ilginç bir sırrı varmış. 600 yıldır caminin mihrabında yer alan şifreyi kimse fark etmemiş. Mihrabın üst tarafındaki ufak çini panonun üzerinde çok az kullanılan noktasız girift yazıyla Farsça bir beyit yazılı. Zulmeden kişi bu zulmü bana yaptığını sandı. Bana yapılan zulüm geçip gitti ama vebali onun boynuna dolandı. Ne dersin diyor Murat? Bu beyit dünyanın en değerli çinileriyle kaplı mihraba neden nakşedilmiş olabilir ki? Asırlar öncesinden bize ulaşan şifreyi çözmek bizi aşar. Bunu biz değil, zulmü yapan düşünmeliydi. Neyse, yapılan zulmün vebali de yapanın boynuna kalmış zaten. Kıssadan hisse, bana zulmetmeden önce bir değil, iki kez düşün aslıcığım. Çıkışta biraz mola verelim diyor Murat. Bursa manzarasına karşı çay içmeyi fazlasıyla hak ettik. Caminin arkasındaki yeşil çay bahçesine doğru yürüyoruz. Küçük gruplar halinde bulduğumuz boş masalara yerleştiğimizde ne kadar yorulduğumu daha iyi anlıyorum. Harika bir yer burası. Bursa tüm görkemiyle ayaklar altında. Çaylarımızı yudumlarken Murat'ın gözleri üzerimde. Gezdiğimiz yerlerden etkilenme derecemi, beğeni terazimdeki ibrenin ne yöne kaydığını anlamak ister gibi. Çay iyi geldi diyorum tüm aymazlığımla. Bundan sonra ne var programda? Murat'ın yanıtı yalnız bana değil, tüm gruba yönelik. Alışveriş meraklılarına duyurulur diyor yüksek sesle. Yeşil Türbe'nin duvar komşusu Yeşil Çarşı'yı mutlaka gezmelisiniz. Bir saatlik serbest zamanımız var. İsteyen istediği gibi değerlendirebilir. Ardından da kolumdan tutup kaldırıyor beni. Gel diyor, biz de çarşıya gidelim. Orada seninle tanıştırmak istediğim biri var. Yan yana sıralanmış porselenden halıya, kilime, hediyelik eşyadan antikaya, aranan her şeyin bulunabileceği, alışveriş yapmak istemeyeni bile kendine çekecek kadar albenili, şirin dükkanlar. Antikacı olarak değerlendirebileceğim önündeki tezgahta Bursa'yı, Yeşil Cami'yi, Yeşil Türbe'yi tanıtan eski ve yeni kitapların sergilendiği, bir tarafında otantik giysilerin, diğer tarafında hediyelik eşyaların yer aldığı bir dükkanın kapısında duraklıyor Murat. Başını uzatıp içeriye bakıyor. Taze çay var mı diye sesleniyor. Ardından da elimden tutup içeriye çekiyor beni. Antika masanın gerisinden ayağa kalkan yaşlıca bir adam, gözlerinde sevinç ışıltılarıyla kollarını iki yana açarak Murat'ı kucaklıyor. Hoş gelmişsin oğlum. Gözlerim nicedir seni arıyordu. Hoş bulduk Cihan amca. Ben de çok özlemiştim sizi. Kavuşma heyecanıyla beni bir köşede unutmuş gibiler. Bu sayede Murat'ın amca diye hitap ettiği kişiyi rahatça inceleme fırsatı buluyorum. Turistik eşya satan bir dükkana ters düşecek kadar düzgün giyimli, kahverengi takım elbisesi, aynı tondaki çizgili kravatı, kol düğmeli beyaz gömleği ve görmüş geçirmiş haliyle tam bir İstanbul beyefendisi. Yaptığım bu yakıştırmaya gülüyorum içimden. İstanbul'da nereden çıktı? Olsa olsa Bursa beyefendisi olur Cihan Bey. Sonunda hatırlıyorlar beni. Daha doğrusu Cihan Bey benim oradaki varlığımı geç de olsa fark ediyor. Bu dünyalar güzeli küçük hanımla tanıştırmayacak mısın beni Murat? Tanıştırmaz olur muyum? Onun için geldik buraya. Arkadaşım Aslı ve benim sohbetine doyum olmayan biricik Cihan amcam. Öyle işten amca diyor ki aralarında gerçek akrabalık bağı olduğunu düşünüyorum önce. Ama sohbet ilerledikçe Cihan Bey'in öz amca değil, akrabalıktan öte bir bağla Alkanlılarla kaynaşmış gerçek bir aile dostları olduğunu anlıyorum. Umarım camiyi ve türbemizi beğenmişsinizdir Aslı kızım diyor dikkatli gözlerle yüzümü tararken. Oraları gezdiğimizi nereden çıkarıyorsun Cihan amca diye gülüyor Murat. Henüz yeni gelmiş gezmeye hazırlanıyor olamaz mıyız? Yanılmam ben. Hele yüzünüze çinilerin mavi yeşil ışıltısı düşmüşken. Kadife yumuşaklığındaki ses tonundan özenle seçtiği sözcüklerden etkilenmemek elde değil. Cihan amca Bursa'nın vazgeçilmezlerindendir diye anlatmaya başlıyor Murat. Babası Ali Cevat Borç Bakan, Atatürk'ün ilk düğünü umumiye bakanı. Kendisi ise yeşil düzenleme alanında 3 turizm bakanına baş danışmanlık yaptı. Şimdi de Bursa Haber gazetesinde köşe yazıları yazıyor. Bunları sayıp dökerek beni onunla kaynaştırmaya çalışmasına hiç gerek yok. Öylesine sıcak bir kişiliği var ki Cihan amcanın karşısındakini ilk anda sarıp sarmalayabiliyor. Söylediği her sözün altında yatan felsefi yaklaşım da buna eklenince duyduğum hayranlık her geçen saniye daha da artıyor. Gizlemeye gerek görmediği bir gururla ailece 238 yıldır Bursalıyız biz diyor Cihan Bey. Bense 1954'ten yana buradayım. 38 yıldır da gazetecilik yapıyorum. Murat'la hatta benimle bile arkadaşmışız gibi konuşuyor ama asıl dostluğu Murat'ın babası hatta dedesiyle kurulup bugünlere dek sürdüğünü çıkarabiliyorum. Onun bu sıcak ve içten davranışları dilimi çözmeye yetiyor. Yeşil Camii ve türbeyi çok beğendiğimi, ancak türbenin çinilerinin Büyük Bursa depremi sonunda değiştirildiğini öğrendiğimde duyduğum üzüntüyü, yerine konanın Aslı gibi olamayacağını sayıp döküyorum. Burada bir yanlış anlaşılma var diyor Cihan Bey. 1855 depreminde caminin 2 minaresi yıkılmış. Ancak türbeye hiçbir şey olmamış. Ne var ki deprem Bursa'nın iklimini değiştirmiş, batı rüzgarları hakim olmuş kente. Bu durumun yarattığı sonuç ilginç. Yağmurlar türbenin doğu cephesinde yüzeyden girip orada kalıyor, kışında donuyorlar. Buzlar erirken çiniler patlıyor. Çini kusması diyoruz buna. Anlayacağınız, türbeyle çinilere asıl zararı veren ve değiştirilmelerine neden olan depremin kendisi değil, yarattığı iklim değişikliği olmuştur. Bazı yetkin, özel ve birikimi olan kişilere derya gibi adam derler ya, bu söz Cihan Bey için söylenmiş sanki. Anlattığı ilginç saptamaların yanı sıra gitgide artan hayranlığımı şaşkınlığa dönüştürmeyi de pek güzel başarıyor. Hepsinden önemlisi kitaplara, ansiklopedilere geçmemiş, her nedense su yüzüne çıkma fırsatı bulamamış bir gizi paylaşıyor bizimle. Yeşil türbenin pek bilinmeyen bir de sırrı var diyor. Bazı çinilerin değiştirilmesini gerektiren çok farklı bir neden. İkinci Mehmet'in yaptırdığı türbede mihrap kısmının üzerinde 2 tane heykelcik bulunuyor. Düşünün, İslam dinine göre resim ve heykel kesinlikle yasak. Ve 1400'lü yıllarda yapılmış İslami bir eserde 2 tane heykelcik var. Bu durum ancak 1924 yılında fark edilebiliyor ve kapı sökülüp yerine çini döşeniyor. Şimdi nerede o kapı? Şu anda Kayseri Müzesi'nde kapı örneği olarak sergileniyor. Çivisiz, Hindistan'dan getirilmiş, taka ya da tik denilen bir cins ağaçtan yapılmış tam bir sanat şaheseri. Aman Cihan amca diye araya giriyor Murat. Aslı'ya anlatılacak şeyler değil bunlar. İlle de göreyim diye tutturabilir. Bir de Kayseri yollarına düşürme bizi. Tamam diyor Cihan Bey. Biz gene Bursa'ya dönelim. Umarım şehrimizi beğenmişsindir Aslı. Buraya ilk gelişin mi? Daha önce de birkaç kez geldim. İzmir'e ve Bodrum'a inerken ya da İstanbul'a dönüşlerimizde. Fazla tanıma fırsatım olduğunu söyleyemem. Sorusunun tam yanıtını alamamış gibi yüzüme bakmayı sürdürünce, gördüğüm kadarıyla beğendim galiba diyorum, gitgide kısılan, kendime bile yabancı gelen sesimle. Beğenmeyip de ne yapacaksın diye ellerini iki yana açıyor. Havası güzel, suyu güzel, doğası yemyeşil. 15 kilometre ötede Uludağ ve kar, yarım saatlik mesafede Mudanya ve deniz. Bu özelliklere sahip kaç şehir var Türkiye'de? Ama yeterince sevmen için zaman gerekir. Beğenmek kolay, sevmek zordur çünkü. İz bırakacak bir şeylerin yaşanmasını bekler sevmek. Konuşmanın gitgide Bursa ve benim Bursa ile ilgili izlenimlerim üzerinde yoğunlaşmasından hoşnut değilim. Hatta bu tanışmanın düzmece olduğu, dik başlı, dediği dedik Aslı'yı farklı yönlerden kıskaca alma amacı taşıdığını bile düşünüyorum. Neden getirdi beni buraya Murat? Böyle yetkin bir ağzın etkili konuşmalarına karşı koyamayıp pes edeceğimi düşündüğü için mi? Henüz birbirimize bile açıp dile getiremediğimiz, yalnızca yüreklerimizde büyüttüğümüz sorunu dakikalar öncesine kadar hiç tanımadığım biriyle tartışmamı mı bekliyorsun benden? Belki de yanılıyorum. Murat'la önceden konuşmasalar da Cihan Bey bilgi kişiliği ve güçlü içgüdüleriyle içinde bulunduğumuz durumu çözecek yeteneğe sahip. Ancak karşısında hanım hanımcık sessizce oturan, saygıda kusur etmeyen çıtı pıtı genç kızın ne kadar çetin bir ceviz olduğunu bilmiyor henüz. Murat'la ben çaylarımızı içerken Cihan Bey de ağır hareketlerle tütün doldurduğu piposunu yakıyor. Hayrettir, sigara kokusuna bile dayanamayan ben, piponun kokusundan rahatsız olmuyorum, hatta hoşuma bile gidiyor. Havaya savurduğu dumanları izleyerek bu kez de farklı bir cepheden giriyor konuşmaya. Bursa pek çok ünlüyü değişik şartlarda ve ortamlarda ağırlamıştır. Nazım Hikmet'in 1950'ye kadar Bursa cezaevinde yattığını biliyorsunuzdur. Konunun değişmesi, üstelik Nazım Hikmet adının geçmesi, kısa bir süre için Cihan Bey'in yüzüne kapattığım kapıları yeniden aralamama yetiyor. Bilmez olur muyuz diye atılıyorum. Burada yazdığı tüm şiirleri okuduk Murat'la. Küçük itiraflar içeren bu sözlerin ardından mahcubiyetle karışık bir pişmanlıkla başımı öne eğip susuveriyorum. Cihan Bey ise anlamamış görünüp bir başka soruya atlıyor. Ya Aziz Nesin? Onun da sürgün günlerini burada yaşadığını biliyor muydunuz? İşte bunu bilmiyordum. Yanıtlarını Cihan Bey'den öğrenebileceğim diğer bilmediklerim gibi. Ancak bundan fazlasına ne gerek, ne fırsat, ne de uygun bir zaman dilimi olacak önümüzde. İlk ve son kez görüştük. İtiraf etmeliyim ki kanım ısındı, hayran kaldım ona. Ama hepsi bu. Hoşça kal Cihan amca. Hoşça kalınız Cihan Bey. Ne siz ne de Murat, Bursa'da Nazım Hikmet ve Aziz Nesin gibi hapis ya da sürgün hayatı yaşatamayacaksınız bana. Akşam yemeği için Uludağ yolu üzerinde, kendin pişir kendin ye türünde bir Bursa klasiği olan ünlü et lokantasına gidiyoruz. Bizim için yalnız bize ait özel bir bölüm ayrılarak masaların yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş U şeklinde hepimizin birbirini görebileceği bir yerleşim düzeni hazırlanmış. Kendin pişir kendin ye dense de bu özel gecede bize düşen yalnızca yemek, pişirme işine karışmıyoruz. Önümüze konan değişik damak tatları bu yörenin yemek kültürünü cömertçe sunarken mangal işinin de kendine göre bir sanat olduğunu kanıtlıyor. Çeşit çeşit köfteler, dönerler, ızgara etler durmadan servis yapılıyor tabaklarımıza. Hepsini yemek benim gibi iştah yoksunu biri için mümkün değil. Uçlarından küçük lokmalar alarak tadına bakmakla yetiniyorum. Dur deyinceye kadar getirirler diyor Emre. Noktayı koymak size kalmış. Doygunluk sınırını çoktan aştık. Gene de kimsenin dur demeye niyeti yok. Bir sonraki servis tabağındaki tadın önüne geçilmez merakı var herkeste. Murat'la Emre gecenin eğlence yönünü de düşünmüşler. Yalnızca bize çalıp söylemek üzere özel olarak getirilmiş fasıl heyetine şarkılarımızla eşlik ediyoruz. Yemeğin sonlarına doğru iyiden iyiye ısınıyor hava. Bu tür ortamlarda göze batmamayı yeğleyen ben bile paylaştığımız keyif dolu dakikaların hakkını verebiliyorum. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.